Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sert.
Hocam geçen hafta size bir şey demiştim ama ne demiştim hatırlıyor musunuz bakayım? Bir şey anlatacaktım size.
Evet, Mevlana'nın ayıyla arkadaşlık yapan ya da ayı gibilerle arkadaşlık yapan
hocam,
insanın...
Hocam dostluk işini geçtiniz, beni iyi dinlediğinizi anladım. Çünkü insanlar, genelde hocam bir gafletimizde arkadaşlarımızı pek dinlemiyoruz. Ha diyoruz.
Evet,
kafamız başka
özellikle
yerde.
Özellikle hocam bu şeyden sonra, sosyal medyadan sonra bu çok daha böyle oldu. Çünkü insanlar sosyal medyayla meşgul. Bir de genel olarak dikkat dağınıklığı çok arttı.
Evet.
Dikkat dağınıklığı çok arttı.
İşte hocam medya, devamlı uyarıcılar, televizyonlar.
Her şey. Evet,
yani
evet.
Mesela hocam metroya biniyorsunuz. Bunu Güney Kore'de gördüm. Oturunca bir göz yansında televizyon ekranı var. Ayaktaysanız yine ayakta olan hizada bir televizyon. Yani nereye otursanız illa gözünüz bir yere takılmak zorunda. Çünkü adam sana reklam yapıyor.
Şimdilerde mesela hocam tutamaşıklarda metrobüs falan, Marmaray reklam var.
Evet.
Tuttuğunuz, destek aldığınız şeylerden.
Ben şunu demek istiyorum.
İnsan hocam zaten şeyin amacı odur. Modern kültür bir şekilde insanın dikkatini çekmek ister yani.
Dikkatini dağıtmak ister.
Ne kadar onun ilgisini çeken bir şey olursa araya ne yapacak? Reklam sıkıştıracak yani.
İşte bu da dostluğumuzu etkiliyor. Yani
tabii,
işte
tabii.
Arkadaşla
İnsan
konuşurken
insana ilişkiler
cep telefonundaki haberler okuyoruz.
Evet.
Başka bir arkadaşın mesajını okuyoruz. Yani kendisi gelmiş canlı arkadaşı bırakıp mesajla meşgul oluyoruz mesela. Şimdi
evet.
Bunları da yapıyoruz hocam. Şimdi bir güzel bir hikaye var. Avcının birisi avlanırken dağda bir ayı görüyor. Ayıyı bir ejderha yakalamış, koca bir yılan. Boğuşuyorlar. Hemen avcı okunu çıkarıp güzel yılanı, o ejderhayı öldürüyor.
Ayıyı kurtarıyor
yani. Ayı dost
yani.
Oluyor buna. Vay sen beni kurtardın diye. Buna kul köle oluyor. Peşinde gidiyor, yükünü taşıyor. Belki bal falan getiriyor dağlardan, ağaçlardan. Avcının keyfi yerinde, koca bir ayı peşinde, her dediğini yapıyor. Ama bir süre sonra oradan bir iki tane arif insan geçiyor. Bu arif zatlar bu görünce bu adamın yaptığı dostluğu, bak diyorlar arkadaş, ayıyla dostluk edilmez. Yanlış yoldasın, etme eyleme, vazgeç bu işten. Vay siz beni kıskanıyorsunuz diyor, benim ayının diyor güçlü kuvvetli hizmet ettiğini görünce diyor, bunu belki siz elinden çalmak istiyorsunuz. Belki iddia girdiniz benimle alakalı, iki arkadaş diyor. Bak ben ayıdan bunu soğuturum falan diye kendi aranızda diyor. Ben niye vazgeçeceğim ki ayıdan diyor. Yükümü taşır, beni korur. Bana yağlar, ballar getirir. Dağlardan elma, armut getirir belki. Neyse. Ya diyor bak, laf dinle kardeşim. Biz senin kötülüğünü istemeyiz. Biz insanız, sen de insansın. Etme eyleme, gel şu ayıdan vazgeç. Ayıyla dostluk yapılmaz. Yaparım, yapılmaz. İşte hani geçen hafta hatırlarsınız akıllı olmak demiştik. Güzel huylu olmak. Tabii ayının güzel huylusu olmaz. Ayı ayıdır. Şimdi bir gün adamcağız uyurken bir sinek geliyor devamlı. Vız vız vız vız. Ayı kovalıyor falan ama. Ayı çok seviyor artık o kendini kurtaran. Tam bir kölesi olmuş o avcının. Biraz kovalıyor falan filan. Sinek bir türlü gitmeyince gidiyor ileriden koca bir kayayı alıyor. Amacı sineği öldürmek yani. Efendiye zarar vermek değil. Ama sineği öldüreceğim diye koca kayayla efendisini de paramparça ediyor. Şimdi ayıyla dostluk yapılmaz. Akılsız insan seni olmadık yerde küçük düşürür, yerle bir eder, seni yerin dibine sokar.
Evet.
Yerin dibine sokmak diye bir bizde bir tabir var değil mi hocam?
Evet, kesinlikle. Yani ayı gibi insanları buraya dahil etmek gerekiyor. Bunu daha geliştirip mesela kurt gibi yırtıcı olan insanlar var hocam. Yılan gibi sinsi olan insanlar var. Hatta Sufi geleneğinde yorumlar yapılırken, rüyada görülen yorumlar, o hayvanın özelliklerine yoruluyor. Diyelim ki tilki ne yapıyor? Kurnazlıkla hilekarlık yapıyor yani. Yılan sinsilik de bunu yapıyor. Kurt sürüsüyle beraber dalıyor yani. Şimdi bir kurttan doğan hocam kurt oluyor. Tilkiden doğan tilki oluyor. Aslandan doğan aslan oluyor. Ama insan içinde hocam hepsi var. Kurtluk var, tilkilik var, yılanlık var, çakallık var. Dolayısıyla eğer insan kendine mukayyet değilse, bir kendini ruhsal eğitimden geçirmemişse, O zaman arkadaşlığı da çok şey oluyor yani. Zararlı vahşi oluyor. Bir arkadaşlık oluyor yani. Orman kanunları geçerli oluyor orada yani.
O yüzden hocam böyle mafya tiplerle falan dostluk yapmamak lazım değil mi? Yani vuran, kıran. Sana hocam bazen şöyle düşünüyor.
Himaye eder beni.
Özellikle
yani.
Hocam hanımlarda öyle bir yöneliş de varmış. Yani hanımlar sorarsanız beyefendi nazik insanları seviyorlar. Ama işlerinde bilinmez bir şekilde bu maço, kırıcı tiplere karşı da bir akış var. Ve hocam yani geçen bir haber okumuştum, sık sık numara paylaşıyorum, hala inanamıyorum yani. Bir adam bir kadını öldürmüş, eşini. İkinci evlilik yapmış, onu da öldürmüş.
Allah
tekrar
Allah.
Üçüncü evlilik yapmış, onu da öldürmüş. Şimdi yani böyle bir sanki hocam bu güçlü adam beni korur imajı var. Hani bu adam biraz vurdulu kırdılı falan, tamam cesur olsun ama yani mafya tiplerin sana mı vuracağı, düşmana mı vuracağı belli olmaz.
Evet.
Bazen sana düşmana değil seni sana vurabilir.
Yani o güce duyulan hayranlık birdenbire işte şey de önemli hocam. Bir insan birine gençler bir kız bir delikanlıya aşık oluyor. Aslında kafasında idealize ettiği bir gence aşık o. Onda o özellikleri yok ama o var sanıyor. Yani aslında ona değil onda olduğunu düşündüğü özelliklere aşık yani.
Eyvallah.
Bu tersi de olabilir. Bu arkadaşlık için de geçerli olabilir. Ben seni böyle bilmiyordum diyor mesela arkadaşından bir şey gördüğü zaman.
Evet.
Kendi istediği bir desteği göremediği zaman yani.
Zaten hocam güzel huylu olmasının o faydası var. Yani adam güzel huyluysa sizi darda bırakmaz. Korkulu bir yerde sizi yalnız bırakmaz. Yanınızda evet. Olur. Sizi bırakıp kaçıp gitmez. O yüzden hocam böyle gerçi biraz sonra gelecek korkaklarla cimrilerle arkadaşlık yapmayın diye ayrı bir madde de var. Ama genelde güzel huylu olmak dostun önemli şartlarından birisi. Bunu söylemekle beraber mükemmel dostu bulamayız. Onu da bilelim yani.
Evet.
Yani çok kötü huylu olmasın diyelim. Güzel huylu olmaktan kastımız hocam da. Hani evet. Böyle çok yıpratıcı, zararlı alışkanlıklar olmasın. İşte adam içkici, bilmem uyuşturucu kullanıyor falan filan. Hocam siz de alet eder değil mi?
Tabii.
Kesin eder yani.
Bu arada ben de bir ara hocam sufilerin arkadaşlıkla ilgili ölçülerini paylaşmıştım. Takipçi de yazmıştı Sufi'yle terapistin Facebook sayfasında. İyi de bu özelliklere sahip arkadaş ararsak bulamayız ki şimdi.
Öyle şimdi. Öyle. Şimdi hocam çok zaman biraz bencilleştik.
He, ama ne olmalı?
Bencilleştik biraz.
Ne olmalı? Daha şey dikkatli olmalı. Her arkadaşın kendi durumuna göre davranmak lazım. Yani atıyorum mesela çok lüks düşkünü bir arkadaşınız vardır. Sizi de masrafa sokar yani.
Evet.
Harcamaya sokar.
Tabii kendisi israf ediyordur. Sen de mecbur kalırsın onun yanında. Bu sefer ailenin bütçesini de bozarsın.
Ya da mesela sözünü çok önemsemeyen bir insandır. Siz onun sözüne güvenerek hareket edersiniz. Yani burada şeyi her arkadaşın durumunu gözeterek bir ilişki kurmak gerekiyor yani artık.
Ona da bir şey payı bırakmak lazım. Emniyet yani,
evet.
Payı.
Emniyet payı bu arada şey yani işte ideal ararsan ideal yok zaten. Sen de ideal değilsin.
Evet.
Hepimizin evet, eksikleri dengeyi var. Kusursuz dostlar arayan doğru. Dostsuz kalıyor.
Üçüncü şart hocam arkadaşımız Allah'tan korkmalı. Çünkü Allah'tan korkmayan kimseye de asla güven olmaz. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Estağfirullah. Ve la tuti men afalla kalbuhu an zikrina ve teba hawa. Bizim zikrimizden kalbini gafil kıldığımız ve arzularına uyan kimsenin peşine düşme. Şimdi hocam özellikle genç kardeşlerimiz belki diyecek ya işte falanca arkadaş şöyle çok değişik alemlere girip çıkıyor falan. Onun yanında dolaşsam gibi oluyor bazen. Gençlerimiz çok özeniyor bunları. Özellikle bu hani gelişim çağındaki gençlerimiz.
Evet.
Ya şimdi bilelim ki onların gittiği yol zahiren zevkli gözükebilir ama işte dans partileri, uyuşturucu partileri yani maalesef gençlerimiz hocam şu anda modern çağda biliyorsun hedonizm, işte hayvani taraflarını gıdıklayan bu ortamlar çoğaldı.
Evet.
Ve bu tür tipler de hocam okullarda vardır. Bizim zamanımızda da vardı.
Tabii. Şimdi daha fazla yani.
Parası var
yani.
Biraz. Parası var. Böyle işte videolar kiralar. Biz de onun yerine seyretmeye falan gideriz. Ama ne olur gençler kardeşlerimiz yani bizim için de geçerli aynı şey. Böyle bütün hayatı yeme içme eğlenme olan nefsine uymuş tiplerle dostluk size fayda getirmez diyor İmam Gazali.
Evet ve böyleler hocam insanın yakasını da bırakmaz. Bir şey var hocam yengeç sendromu diye bir sendromdan bahsederler. Şimdi diyelim ki adam şey avlıyor yengeç avlıyor atıyor sepete avlıyor sepete atıyor. Onlar biliyorsunuz yani örümcek gibi ya da diğer böcekler gibi tırmanabilir yani. Hmm. Tırmanabilir, şaşırıyor. Niye kapağı yok diye yani.
Kaçmaları lazım buna.
Biraz, biraz bak diyor yani. Dikkatle bak. Bakıyorsun ki bir tanesi kaçmaya çalışınca hocam diğeri onu aşağıya çekiyor yani.
Nasıl bir dostluksa.
Bu şey kötü insanlar, ahlaki problemi olan insanlar hocam böyledir. Sen onu dostluk zannedersin. Yani seni bırakmaz kolay kolay. Ama aslında yakanı bırakmıyor yani.
Hatta uyuşturucu alıştırmak için size bedava uyuşturucu veren tipler varmış değil mi? Böyle okullarda. Tabii. Şurada burada.
Hocam şey, çünkü uyuşturucu çok pahalı bir şey. Hmm. Eğer satıcısı olmazsan sen onu içemezsin, kullanamazsın yani.
Satıcısı da alıştırmak için şartlanıyor o zaman. Birkaç
onun için tabii önce bedava. Şey diyelim ki parasıyla şey diyor, kendine alıyor, bakıyor para bitti, ne yapacaksın, satacaksın. Niye alsın ki insanlar, dediğiniz gibi önce alıştırmak, ne yapıyor için. Alıştırmak için önce veriyor. Hakikaten şimdilerde en çok dikkat edilmemiz gereken şeylerden birisi.
Hocam şöyle bir anlayış var, bu biraz yanlış yani psikolojik açıdan. Ya ben dindar değilim ama çok iyi kalpliyim. Ya kardeşim, dindar değilsen iyi kalpli olabilirsin. Bak, buna itirazım yok ama öyle noktalar geliyor ki Allah korkusundan başka bir şey çare değil. Adam bir kötülük yapacak. Polis yok, kimse görmüyor. Ama Allah görüyor diyen bir adam size arkadaşını o yani yamukluk diyeyim hocam, biraz gençler de anlasın. Hani,
evet, evet, evet, evet. Tabii,
yapmaz. Ama Allah'tan korkmuyorsa, hatta çoğu zaman o arkadaşın size yaptığı kötülüğü siz de anlamıyorsunuz. Sizi mesela manipüle ediyor hocam.
Evet.
Sizi yanlış bir şey yönlendiriyor. Belki sizi yanlış yönlendirdiği şey sonra sizin menfaatine dönebiliyor, ayrı konu. Ama adamın niyeti kötü. Onu Allah biliyor. Siz de bilmiyorsunuz çoğu zaman. O yüzden Allah'tan korkan insanlarla yani dostluk olmak. Yani biraz böyle hani günümüzde şöyle bir şey yaygınlaştı hocam. Ya dindar değilim ama ahlakım çok yerinde. Ya olabilir yani, güzel ahlaklı insanlar her zaman olur. Ama dini de böyle küçük görmek çok yanlış bir şey diye düşünüyorum.
O tabii. Orada tabii şunun da etkisi var hocam. Kabul etmek lazım. Dindar olduğu halde ahlaksız olanlar. Yani sanki bir dine mensup olunca artık ahlaka gerek yokmuş gibi davrananlar da var. Yani
ben artık dine girdim. Cennet garanti, istediğim gibi insan kandırabilirim.
Mesela diyelim ki tırnak içinde Allah hakkı konusunda dikkatli ama kul hakkı konusunda çok zalimce olabiliyor.
Şöyle bir şey var Rıza hocam. Dindarlığın ölçüsü Allah hakkı kadar, hatta ondan daha fazla kul hakkına dikkat etmektir.
Evet.
Bunu İmam Rabbani şöyle söylüyor. Allah diyor cömerttir. Namazı affeder, oruç borcunu affeder. Ama kullar hasis ve cimridir. Ahirette kimse kimseyi affetmez. Herkes sendeki bir gram hakkını almak için uğraşır. Sakın kul hakkıyla Allah'ın huzuruna gelmeyin diyor.
Evet.
Yani dindarlık sadece hocam bizim kültürümüzde yanlış bir anlayış var. Dindarlık Allah'a karşı vazifelerimizi yerine getirmek. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek. Ha, dindar adam. Alakası yok. Bunlar işin bir tarafı. İkinci tarafı dindarlığın esas ölçüsü belki kul hakkına dikkat etmek, insanları sevmek, hizmet etmek.
Evet.
Zekat. Ya Kur'an-ı Kerim'de hocam bir şey var. Hep namaz arkasından zekat, infak geliyor.
Evet.
Namaz Allah'a karşı vazifemiz. İnfak ve zekat fakirlere, topluma karşı vazifemiz. Yani bu din anlayışları biraz yanlış sanki değil mi hocam?
Kesinlikle hocam. Osman Nuri Topbaş Üstad'ın hocam Faziletler Medeniyeti kitabında bir şey aktarıyor. Beyhaki'nin Süneninden. Hazreti Ömer'den şöyle bir rivayet. Bir kimsenin kıldığı namaza, tuttuğu oruca bakmayınız. Neye bakınız? Konuştuğunda doğru söylüyor mu? Kendisine bir şey emanet edildiğinde emanete riayet ediyor mu? Dünya ile meşgul olurken helal haram hassasiyetini gözetiyor mu? Bunlara bakın. Şimdi biz ne oluyor?
Bunların hepsi insanla alakalı şeyler. Evet. Hiçbiri Allah ile alakalı değil. Evet. Doğru söylemek, hak hukuk gözetmek. İşte komşuluk ilişkileri geçiyor bazen. Ömer Efendimizin gibi yine bir şeyde yolculuk yapmak beraber.
Hı, evet.
Hep insanla alakalı şeyler hocam.
Evet.
Yani bizim dinimizde şöyle bir şey var. Gerçi bu biraz şöyle bir şey de var Rıza hocam. Bu diğer dinlerde böyle bir şey yok. Diğer dinlerde dindarlık demek Allah ile olan iletişim demek. Yani manastıra kapanıyorsunuz. İnsanla az görüşüp.
Ya da şey, İsa Tanrı'nın oğludur diyorsun. Sonra yaptığın günahlar için gidip kilisede günah çıkartıyorsun. Hop oldu bitti.
Evet, bu çok var maalesef.
Bizde de Berat gecesini hocam şey zannedenler var. Kilisede günah çıkarmak gibi zannedenler var yani.
Çok doğru söylüyorsunuz hocam. Yani son zamanlar Kadir gecesini, Berat gecesini yani ya bütün sene keyfimce yaşarım. Gider bir Kadir gecesini ihya ederim falan. 3-5 saat camiden çıkmam. Bu da çok yanlış bir şey. Yani bizim dinimiz Hristiyanlık gibi değil, 24 saatlik bir din. Yani yılda evet. bir kere, iki kere, pazar günden pazar gününe falan değil. O yüzden hani kısacası dindarlıkla iyi ahlak arasında güzel bir şey var, ilişki var. Bunu da yani yok saymayalım. Ki modern insanda bugün şöyle bir şey de var hocam. Ya dindarları görüyoruz işte falan. Hayır tamam ama yani dindarların hatası var da Hristiyanın, Yahudinin, laikin, solcunun, sağcının hatası yok mu Allah aşkına?
Evet.
Bazen de hocam dine saldırmak için bahane oluyor sanki bu.
Tabii o da bir başka yanlış yani. Sonuçta şey ahlak yaşamsal bir şey. Yani ahlak öyle tırnak içinde yemekten sonra yenilen bir yenilse de olur yenilmese de olur tasavvuf için böyle buna benzer benzetmeler yapan meyveye benzetenler olmuş son derece yanlış benzetmeler yani.
Bir lüks değil esasında insani bir ihtiyaç bu.
Yani sonuçta mesela gelenekte hocam tasavvufu tanımlarken batini fıkıh kavramını da kullanmışlar.
Çok güzel bir tarif hocam o.
Evet. Zahiri fıkıh elbette. Yani kalıbını kıbleye çevirmek zahiri fıkıhın bir çerçevesinde. Ama kalıbını kıbleye çevirdiğin gibi kalbini Allah'a çevirmek o da batini fıkıhın konusu.
Evet.
İkisi de fıkıh yani. Yoksa tasavvufun konusuna bakıyorsun. İmandır, ihlastır, sabırdır, şükürdür, Allah sevgisidir, Allah korkusudur. Ya da yok edilmesi gereken şeyler açısından bakarsak kibirdir, riyadır, gururdur, hasettir. Yani bunlar zaten insanlıktan çıkartan şeylerdir yani.
Evet. Hocam şöyle diyor. Bidatçı ve bozguncu olan kimselerden de uzak durmalıdır. Çünkü onların kötülükleri bulaşıcı hastalık gibi sirayet eder. Onlar şöyle derler. Allah'ın kullarına karışmak doğru değildir. Biz onların günah işlemelerine mani olamayız. Herkes istediği gibi yaşasın. Herkesin günahı kendine aittir. Bize ne? Şimdi şöyle diyor Cemal Gazali. Bu sözleri söyleyen kimse zındıktır. O kimse günahları helal gibi görmeye başlamıştır. Yani hocam şimdi bu da var günümüzde. Ya kimse kimseye karışmasın. Herkes keyfince yaşasın. İçkisini içsin. Tamam yani biz evet. kimsenin başına silah çekip zorla bir şey yaptıramayız ama... Hocam iyi kötü kötülük demek lazım ya.
Kesinlikle hocam. Çünkü hani derler ya bunu söyleyenler. Hı. Her koyun kendi bacağından asılır. Bu doğru.
Doğru.
Ama 9 tane de köy onlar rahatsız olur onun kokusunda.
Koktuğu zaman değil, herkesi tabii. sokağa çıkaramaz.
Hocam şu anda mesela emniyetin raporundan kopya çekerek söylüyorum size. Türkiye'de uyuşturucu bağımlıları ne yapıyor? Tedavi alıyor. Peki yaş kaça düşmüş biliyor musunuz hocam? 15 yaşın altında uyuşturucu kullanıp da tedavi görenlerin oranı %14.
Çok
yani tedavi görenlerin listeliyorsun.
Görmeyenler var ki.
Görmeyenler ayrı. Bunların %14'ü ortaokul çağında çocuklar.
Bana ne dersen yarın senin aynen, çocuğun da onu kullanır.
Tabii.
Mesela bu LGBT konusu böyle aşırı böyle ölçüsüz ilişkiler, cinsellikler hocam yani. Bizim topluma dur dememiz gerekiyor biraz yani kötüye
toplumsal kötülemesek. İlişkiler bağlamında olduğu zaman orada çünkü bu sonuçta bu kişinin şeyinden çıkan bir şey. Evet. Bir insanın kendi iç dünyasında yaşayacağı şeyler ile insanlar arasından yansıtacağı şeyler birbirinden farklı. İşte uyuşturucu kullanmaya başladığı andan itibaren o çerçeveye girdiği andan itibaren o bir şey hocam. Artık bir nükleer bomba yani.
Hocam yıllar önce hatırlıyorum. Çok güzel bir samimi bak kaliteli bir arkadaşım vardı. Bir pastanede çalışıyor hocam. Şerli insanlar bir kıza zarar veriyorlar. Sonra bu arkadaşın üstüne atmaya çalışıyorlar. Hocam şerlilerin etrafında yanında bulunmak ayette geçiyor hocam. Zalimlere yaklaşmayın. Size ateşi dokunur diye. Ve la terkenu illezine zalemu zalimlerin yanında bile bulunmayın. Çünkü kendi bir suç işler. Senin üzerine atar. Senin cebine olmadık bir şey saklayabilir. Aman sevgili gençlerimiz bilhassa böyle kötülükleri hoş gören arkadaşlardan uzak dursunlar. Yani bir insan kötülük yapıyor olabilir de yaptığı kötülüğün farkındadır. Pişmandır. Üzülüyordur. Bak o daha iyi bir arkadaş.
Bir nebze daha iyi.
Bir evet. nebze yani. Bu da belki uzak durmak lazım ama. Evet. Şimdi hocam Cafer-i Sadık'ın bir sözü var. Bunu tabi İmam Gazali Hazretleri aktarıyor Kimya Saadetinde. 5 türlü kimseyle arkadaşlık etmeyiniz. Birincisi hocam yalancıyla arkadaş olma, çünkü o her zaman yalan söyleyip seni aldatabilir. Ki hocam hakikaten bu evlilikte olsun şey de olsun ama vakit dolmuş hocam, şunu ikinci bölümde işleyelim ne dersiniz?
Olur hocam.
Evet, kısa bir araya gelelim. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisinde kısa bir araya giriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin Kimya Saadet kitabından okuyoruz. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Şimdi hocam dedi ki birincisi yalancı ile arkadaş olma. Yalancı ile evlenme diyelim biz buna.
Evet.
Yalancı ile iş kurma diyelim değil mi hocam?
Evet.
İş ortağı olacaksın bir adamla. Allah göstermesin. Yalancı bir adamla sana iş ortaklığı yapabilir mi? Yani seni günde 10 kere kandırır ya.
Güven yok yani. Bir de şimdi hocam yalancılığın zirvesi var. Mitomani diye bir ruhsal hastalık var.
Ya.
Mitomani hocam inanılmaz hikayeler uydurur sana. Hikayenin ilginçliğine kapılırsan hocam ayvayı yedin.
O kadar yani.
Hapı yuttun.
O kadar.
Evet. Şeyi aslında yani yalan söylemek o kadar adet haline gelmiş ki hocam. Yalanı 5 dakika sonra açığa çıksa bile şey değil yani. O devam ediyor ona
hocam
yani.
Hocam bizde bir söz var. Yalan at izi kalsın. Yani bazen kasten de hocam bunu siyasette falan yapıyorlar. Adam sana 50 kere yalan söylüyor seninle alakalı. Bir kısım insanların kafasında sizinle alakalı yalanlar yer ediyor. Böyle maalesef hocam bir çok yani şerirliğin ve kötülüğün de zirvesi bir politika da var hocam günümüzde maalesef
evet,
ya.
Evet maalesef bunlar hocam şey de yansıyor. Siyasetten gündelik yaşama da yansıyor. İnsanlar arası ilişkilere de yansıyor. Eskiden olduğu gibi toplumlar özellikle sosyal medya ile birlikte hocam siyasetle halk, entelektüellerle, yazar çizerlerle, okurlar, sanatçılarla, izleyicileri birbirine çok hızlı etkileşime girebiliyorlar. Ve bakıyorsunuz onlardaki problemler, diyelim ki uyuşturucunun yaygınlaşmasının bir sebebi hocam, sanatçılar arasındaki bu uyuşturucu kullanımları onların takipçileri aracılığıyla bir şekilde gündeme
reklama olur. Yapılıyor sanki.
Yani. Tabii. Hmm. Yani biliyor, o yaptıysa ben de yapsam ne olacak yani.
Evet. Hocam mesela şimdi bir iş adamı iflas etmiş, yani dolandırmış. Tekrar iş kuruyor, tekrar adam dolandırıyor. Yine değil mi? Dolandırılan çok pek çok insan çıkıyor karşımıza.
Evet.
Yani ne olur Allah aşkına işe ortak olurken, hisse senedi alırken, bir yere ortak olurken ya bu adam yalancı mı değil mi bir araştıralım ya. Daha önce ceza almış mı? Dikkat ederseniz bu ceza alan tipler hapisten çıkıp bir adam kandırıyor. Yani nasıl bir ülkede yaşıyoruz ki? Demek ki biraz harisliğin de burada bir etkisi var ki haris insanlar aldatılmaya da çok yatkın oluyor. Onu da söyleyeyim.
Evet yani sahtekar var. Öbür tarafta da tamahkar var. Buluşuyor. Ondan sonra bakıyorsun işte çiftlik bank olaylarının falan.
Harika bir ikili ortaya çıkıyor. Yani. Bir yerde tamahkar.
Evet.
Benim şöyle politika var hocam. Yani bana bir arkadaş, bazen arkadaşlarımız diyor hocam çok karlı iş var. 1 lira koyuyorsun, seneye 10 lira alıyorsun. Ya diyorum, Allah aşkına saçmalamayın. Evet. Bir de kaç bir zengin var ki. Onlar böyle karlı bir işi asla bize bırakmazlar. Bizim gibi orta halli insanlara. Ama bir koyup da %20 kazanıyorsak falan bu makul diyorum.
Evet.
Asla hocam böyle uçuk kaçık karlar, efendim kazançlar. Çünkü piyasada çok biliyorsunuz böyle şeyler var. Bir kardeşimiz, yıllar önce hatırlıyorum, uçağa binip Güney Afrika'ya gidiyordu. Niye biliyor musun hocam?
Niye?
Adam bir ton elması gümüşü varmış da gel seni de paylaşalım diyor. Çok seviyor seni.
Hmm.
Allah Allah. Sonra vardık diyor. Allah'tan ki diyor oteldeki arkadaşlar bizi uyardı diyor.
Hmm.
Sakın çıkmayın dışarıya. Bunlar sizi alıp götürürlerse ailenizden sonra 100 bin dolar, 200 bin dolar fidye isterler. Bunlar çetedir falan diye uyarmışlar. Adamlar diyor kapıda bizi beklediler dışarıda diyor. Yani çıksak bizi alıp götürecekler. Çünkü haberleşmişler falan.
Hmm.
Ya ne olur Allah aşkına hırs. Kim bir ton elmasını paylaşır tanımadığı insanla? Ben paylaşacak olsam Ali Rıza Hocam yüzüne karşı söylemek olmasın. Sizinle paylaşırım.
Yani
size söylerim. Niye elin Güney Afrikalısına bilmem tanımadığım başka bir ülkedeki bir adama e-mail gönderip de gelsin arkadaş bir ton altını paylaşalım denir mi ya?
Bir de tabii siz benim sosyal medya geçmişimi görüyorsunuz.
Evet.
Hani geçen programda demiştiniz ya. Sosyal geçmişine bakın. Sosyal medya geçmişine bakın diye yani.
Ondan değil hocam. Uzun zaman program yaptık.
İşin esprisi. 5 yıl olmuş hocam ya.
Eyvallah.
Programımız baş. Hocam mesela yeni bir olay. İsim vermeyeyim. Milli takımda teknik direktörlük yapmış. Türkiye'nin başka biri de Türkiye'de en çok gol atan futbolculardan bir tanesi.
Evet.
Bunların da dahil olduğu bir grup hocam 80 milyon dolar dolandırılmışlar. Bir banka müdürü bunlara kapalı gizli bir hesabımız var çok para kazanacaksınız diye paralarını buraya topluyor hocam. Yani bu insanlar bir Yani tırnak içinde paraya ihtiyacın yok senin zaten. 10 milyon dolar o teknik direktörden 10 milyon dolar şey etmiş, dolandırmış.
Bütün mal varlığını oraya koyan tipler de var bazen.
Yok, o şimdi onun muhtemelen bunun 100 katı belki 1000 katı şeyi vardır. Ya serveti hocam, vardır.
Tam tersi, bazen de olmayan parayı bankadan çekip kredi çekerek yatıranlar
öyle de var.
Bu,
yani tırnak içinde ya sen Türkiye'de milli takımda teknik direktörlük yapmışsın. Türkiye'nin en golcü futbolcularından bir tanesi olmuşsun bir başkası. Bir başkası da Türkiye'deki oynayan yabancı oyunculardan bir tanesi. Onun ismini vereyim yani. Fernando. Soyadını vermeyeyim. Şimdi söylemek istediğim şu. Bu insanlar tırnak içinde aklı başında olmayan insanlar mı? Değil. Aklı başında olan insanlar.
Ama hırs gözleri söylüyor.
İşte hırs ve tamah yoldan çıkartıyor yani. Hani şey için denir ya, keçi için galiba bir tutam ottur keçiyi uçurumdan uçuran yani.
Aynen, o hırsın peşinde giderken o yüzden hakikaten böyle olmadık kazançlar, olmadık karlar. Zaten bizim dinimiz kumarı yasaklamış.
Yani ha şu bazılar şunu diyebilir. Ya hırs lazım değil mi? Ona azim ve gayret diyor bizim geleneğimiz. Azim ve gayret seni şey eder, iyi yönde yönlendirir. Hırs ve tamah ise seni manipüle eder. Senin aklını çeler. Azim ve gayret akılla birlikte olur ama hırs ve tamah oldu mu orada akıl tatile çıkar yani.
Yani azimli ve gayretli insanın peşinden git, yalancının peşinden gitme asla.
Evet.
İş hayatında, aile hayatında.
Adam çok zekidir. Bak çok, bu adamların hepsi örnektir hocam ya. Zeka konusunda örnek sayılır. Yani
evet.
İşte yetenek dersen, başarı öyküsü dersen, birinin filmi çekilmiş yani.
Ya.
Belgesel filmi var yani.
O kadar.
Dijital platformlarda.
Hocam ikinci bir şey, cimriyle arkadaş olma. Çünkü senin ona en çok ihtiyacın olduğu zaman da seni yüzüstü bırakır gider.
Evet. Tabii hocam, tutumluyla da cimriyi ayırmak lazım. Şimdi bazen şey oluyor, tutumlu bir insanı cimri diyorlar.
Değil. Tutumlu insan gerekli yerde harcar, gerekmediği yerde harcamaz.
Evet. Ya mesela adama, sizin dediğiniz örnek vardı. Zorla adama hadi gel lüks bir yerde bize yemek ısmarla. Adamın yemek yediği mekan zaten orası
hocam,
değil.
Hocam ben şöyle bir politika uyguluyorum. Arkadaş diyorum, ben kendi yediğim yerde sana yediririm.
Evet.
Bizim üstünde sana kusura kalma. Ailemi götürmediğim, kendim yemediğim yerde veya bir kıyafet alacaksam, kendim orta halli bir yerde gömlek alıyorsam sana tutup da yani en süper lüks. Hocam bunu yapıyorsam benim kötü niyetim vardır. Size olmadık yerden bir hediye almışsam Ali Rıza hocam.
Evet.
Sizden olmadık bir beklenti içindeyimdir.
Evet.
Herkesin hediyesi kendine göre olmaz mı?
Öyle olmalı.
Yani bunda bazen hanımlar bilhassa yani erlikle de çok oluyor bunlar. Mesela işte yalancı dedik ya. Nişanlıyken çocuk olmadık pırlanta gümüşlere falan hediye ediyor şeyine. Nişanlısına falan. Zengin havası çiziyor falan. Halbuki alakası yok. Evlendikleri gün hocam cila dökülüyor.
Evet.
Gerçek yüzler, kavga dövüşler, yokluk kavgaları hemen başlıyor. Evet. Şimdi hocam tutumlu gerekli yerde harcar, gerekmediği yerde harcamaz. İsrafçı gerekli gereksiz her yerde harcar. Cimri gerekli yerde de harcamaz, hiçbir zaman harcamaz. Hep biriktirmek ister. Hocam var mı böyle tipler arkadaşlar etrafınızda, oluyor bazen ya?
Çok tabii, sürüsüyle diyecektim de demeyeyim yani.
Arkadaşlarınız görse sonra şey yapmasınlar.
Hayır, etraftaki insanlardan diyorum.
Evet.
Onlarla niye arkadaşlık yapayım ben yani? Arkadaşlık ne demek hocam? Sırtınızı sırt sırta verebileceğiniz bir insandır. Hmm. Savaşta insanlar sırt sırta veriyordu eski zamanlarda.
Kılıç
niye?
Şey
evet, etrafları sarılmıştır. Sırtlarını birbirine verir ki şimdi Brutus çıkar, ne yapar? Brutus
arkadan
hançerleyebilir yani.
O yüzden hocam ben de hakikaten bu tecrübeyi bazen yaşadım. Bir zaman bir arkadaşım bir iş için onu bir yere götürdüm kendi arabamla. Hep ben yakıt parasını falan verdim falan. O yerde otobüse bindik yani, belediye otobüsüne falan. Onu da ben verdim hocam.
Hmm, baktınız sanıyor. Aa,
sonra bir yerden bir şey aldım, ikram ettim yemek falan, onu da ben aldım. En son arkadaş tuttu kendine bir tane bir öyle çips falan almış. Tek bir tane almış ama kendine.
Oo!
Dedim arkadaş bunu nereden aldın? Şuradan aldım dedi. Bana yol gösterdi bile. Dedim bak kardeşim, Allah senden razı olsun. Bana bir şey öğrettin şimdi. Bak dedim ya. Sen dedim yani senin için geldik. Arabamla geldim. Yani trenle falan da geldik, metroya bindik. Ya dedim, 1 liralık bir çips bu. Yani olur ya, insanın parası olmayabilir. Yani insan dostunu taşımalı değil mi Ali Rıza hocam?
Kesin.
Ama şimdi 1 liralık bir şey şimdi artık sizi satıyorsa, dedim kusura kalmayın ben size bir daha yolculuk yapmam. Bilmiyorum hocam kötü mü yapmışım ama artık üzüldüm yani.
Hocam bir noktada bunların bir ameliyat olarak bir tedavi programı olarak uygulanması lazım.
Ve arkadaşım maddi
yoksa
durumu,
herkesi böyle sömürecek yani.
Arkadaşım maddi durumu benden 10 misli daha fazla yani. Maaş Allah çok versin. Bazen hocam söylemek gerekiyor yani.
Kesinlikle.
Çünkü tam hocam olmadık yerde adam seni yüzüstü bırakıp böyle gidiveriyor. Evet. Şimdi hocam bir daha adam cinsi korkak ile arkadaş olma. Çünkü sıkışınca seni bırakır kaçar. Hani geçen biraz demiştik ya, kadınlar bilhassa böyle cesur tiplere, maço tiplere çok
evet.
Bazen gönülleri meylediyor. Maşoluk da hocam şunu söyleyeyim. Her zaman cesaret manasına gelmiyor. Bazı insanlar böyle boş kuru bir erkeklik ve gösteriş yapıyorlar. Yine bir arkadaşım vardı hocam böyle. Böyle silahla falan geziyor. Hani bir avukat, avukatların silah taşıma hakkı var biliyorsunuz. Bir gün yani bir dava konusunu birisi beni aldatmıştı. Bir araba almıştım. Yardımcı olmasını istedim. Baktım hemen böyle işte falan. Ya dedim kardeşim sen bu silahı beni mi korkutuyorsun dedim. Koyuyorsun böyle falan masanın üstüne falan. Dedim sen bu silahları bana karşı kullanma yani. Git başkasını korkut. Anladım ki yani şeyin adamı
güç gösterisi yapıyor.
Güç gösterisi yapıyor. Hani hocam böyle deprem olur, sel olur, korkulu an olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok cesurmuş. Diyor ki Ali Efendimiz diye sahabeler, biz diyor savaşta onun etrafı arkasına sığınırdık. Allah Resulü geri çekilmezdi. Konuşurdu. Hatta bir gün Medine'de korkunç bir ses duyulmuş. Demişler acaba ne oldu falan, deprem mi var, bir kıyamet mi kopuyor falan. Biraz sonra bakmışlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem atına atlamış. Hem de eğersiz. O yönden geliyor, korkmayın bir şey yok, ben gittim kontrol ettim diyor. Şimdi hocam yani cesaret de acaba kazanılabilir mi sizce? Eğitimi alınabilir mi?
Hocam cesaret eğitimi var. Mesela çekingenliğe karşı girişkenlik eğitimi olduğu gibi korkaklığa karşı da. Mesela en basitini söyleyeyim hocam. Korku aslında olması gereken bir şey.
İnsanın hayatta kalması için korku şart.
Şart. Ama korkunun bir özelliği var. Korktukça korkarsın, daha fazla korkarsın. Öyle olursa mesela sınava giriyor bir öğrenci, kaygılanması normal bir şey.
Yoksa
ama kaygılandığı için kaygılanmaya başlarsa o bir şeye giriyor hocam. Hani Amerika'da çok olur hortum. Böyle hava dönmeye başlıyor.
Biraz onun şeklinde.
Ve yerden evleri bile söküp alıyor hocam yani. Arabaları çekip yutuyor yani. Korku öyle bir şey. Kendi kendini besler yani. Orada ne yapması lazım? Basit bir şey diyelim ki derin bir nefes almak mesela hocam. Diyafram nefesi almak. Çünkü korku anında hocam beyinde norepinefrin denilen bir hormon salgılanıyor uzmanların dediğine göre. O norepinefrin denilen hormon hocam beynin sağlıklı düşünmesini engelliyor. O zaman korku ne oluyor hocam? Korku böyle daha büyük korkuya dönüşüyor yani. Hatta işte olmayan şeyleri görmeye başlıyor.
Halüsinasyonlar oluyor.
Halüsinasyonlar. Biz çocukken mesela hocam mezarlıkların yanından geçerken hep korkutma adetleri vardır. Bir de hortlak hikayeleri anlatırlar
çocuk
yani.
Çocuk yapardık Ali Rıza hocam böyle şeyleri ya.
Ya mesela ben köy yerinde hocam hala diyelim ki mezarlığın kenarından geçerken şey derim yani böyle temkinli böyle kendi korkuma mukayyet olmaya çalışırım. Çünkü çocuklukta o korkuyu yemişsin ya şey diyor yani.
Bir de hocam bu korku filmler falan çok zararlı. Bugün hani...
Bu tabii gece karanlığında oluyor. Şimdi gece karanlığında bir de köy yerinde hocam öyle şehir yeri değil yani. Mutlaka ormanın hışırtıları mışırtıları var. Karanlık zaten, rüzgar da var. Aa işte bir şeyler geldi falan diye.
Şimdi hatta bir ara bu televizyonda falan da çıkıyor hocam. Böyle insanı aniden korkutuyorlardı falan. Dayak yiyen tipler de oluyordu. Hani böyle bir şakacı diye bir program vardı, hatırlar mısınız?
Evet.
Tabii hocam insanları korkutmamak lazım. Yani korkutmayı ben çok hoş görmüyorum. Yani her insanın yapısı biri olmuyor. Kalp hastası oluyor falan. Aynı bu tür korkutmalar falan zararlı olabiliyor. Ama şunu söyleyeyim hocam. Yani korkak adamla çok gezmek de doğru değil. Bir yerde yani kendinizi savunacaksınız. Irzınızı savunacaksınız. Aman kardeşim falan döverler bizi bunlar. Yani cesaret de hocam hayatta çok önemli bir şey ya.
Evet. Yani cesaret korkmamak değildir. Korkuna rağmen
evet.
Durabilmektir yani.
Hakkını, hukukunu, namusunu savunabilmektir.
Evet.
Yani savaşa giden adam hocam şimdi ölüm korkusu yok mu yani?
Evet.
Ön cephede Çanakkale'de savaşan dedelerimizde vardı illaki. Ama hocam onlar korkuyu yenip
evet.
Vatan millet için değil mi? Askerlerimiz, cephedeki kardeşlerimiz Allah razı olsun. Denizaltı süren yerin denizin altındaki askerlerimiz, gemiye binen askerlerimiz değil mi? Uçak evet. süren pilotlarımız. Hepsinde bir korku var. Hepsinde ailesi var.
Mesela hocam Ömer Muhtar filmi aklıma geldi. Hı-hı. İzleyicilerimiz bir dahakine dikkat etsinler. Fark etmediyseler yani. Ömer Muhtar'ın ekibinde hocam. Diyelim ki düşman arkadan geliyor. Ya da düşmanın üzerine gidiyorlar. Bir yerde durup ateş edecekler. Hı-hı. Korkudan aniden kaçmayayım diye hocam ayaklarına bir bağcık bağlıyorlar.
Geri kaçmayayım
böyle
diye.
Böyle anında kalkmayayım diye. Yani zaten o ilk şeyi atlattın mı, korkuyu atlattın mı kurtarırsın yani. Şimdi korku doğal bir şey. Çünkü yaşaman için Allah onu sana vermiş yani. Ama onu esas yaptığın zaman işte dengeyi bozuyorsun yani.
Hocam Kur'an'da korku terapisi var ya. Biz bunu bir ara Üstad Allah rahmet eylesin Malik Bedir Hoca ile işlemiştik. Musa Aleyhisselam mesela yılan korkusu var. Yılandan çok korkuyor. Bu peygamber olacak.
Ama hocam ilginç bir şey.
Savaşacak değil mi?
Hocam ilginç bir şey. Yılan korkusu insan türünde evrensel bir korku.
Var ama hocam herkes de
aynı. Onda daha fazla belki
tabii,
var
mesela
yani.
Mesela bu Hintler falan yılanlarla oynuyor, dans ediyorlar yani. Orası da var işin. Allah diyor ki la tekaf, korkma diyor. Yani korkunu yönet.
Evet.
Demek ki hocam yani bu
ve mucizesini de Allah şey asasının yılan formunda
evet,
yani.
Elindeki asası yılan oluyor bir anda.
Şey hani korkunun üstüne gitme tekniği bir açıdan
aynen.
yani.
Aynen. Buna biz hocam gradual desensitization diyorlar. Tedricen insanı duyarsızlaştırma diyelim. Önce elindeki ne diyor? Asam diyor. At bakayım diyor falan. Atınca önce yani düşmanın olmadığı bir yerde bir eğitimden geçiyor. Abi bakıyor ki asa yılan oldu falan, tekrar elini alıyor, asaya dönüşüyor yılan. İkinci keresinde bu sefer artık gerçek bir savaş yani o sihirbazlarına. Burada da artık yine korkuyor ama bu sefer dönüp kaçmıyor. Yani korkular hocam %100 yok edilemiyor, onu da söyleyeyim. Sizde bir deniz korkusu varsa, bir yükseklik korkusu, %99 terapi olur ama %1 kalır yine içinizde.
Ya önemli olan hocam, hayatını sürdürebiliyorsan, hayatın akışını bozmuyorsa bir sorun yok. Yoksa diyelim ki mesela hocam sen şehir hayatında yaşıyorsun da böcek korkun var. Fobin var daha doğrusu. Fobi yani saçma salak korku demek yani, evet. Mantıklı değil. Diyelim ki örümcek korkusu var.
Beni yiyecek falan diye.
Örümcek korkusu var diyelim. Şimdi şehirde yaşıyorsan, düzenli yerde yaşıyorsan bir sorun yok. Ama köy yerindeysen o senin hayatına engel. Orada tedavi ettirmen lazım
eyvallah.
Yani.
Eyvallah.
Hocam, ya da diyelim ki hocam 300 katlı bir şeyde çalışıyorsun yani. Gökdelende yani. Ve senin asansör fobin var.
O zaman çalışma kardeşim.
Ya birinci katta çalış ilk katlarda, ya da 300. katta çalışma yani.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ederiz. Güzel bir program oldu inşallah. Arkadaşlık seçiminde işte yalancıyla arkadaş olma, ahmakla olma, cimriyle olma, korkak ile olma dedik. İnşallah aradığımız dostları buluruz ama geçen hafta söylemiştik ya hocam. Önce biz bir güzel dost olalım da biz güzel insan olursak inşallah karşımızdaki insan da güzelleşir bize bakarak.
Evet. Diye. Bir de hatasız dost olmaz yani. Hani Orhan Baba diyor ya, hatasız kul olmaz, hatamla sev beni. Yani oradaki hata ise sorun değil ama böyle bulaşıcı, denge bozucu, yaşam için böyle ket vuran durumlar varsa hakikaten zaman kaybetmemek lazım. Bu yaşam bu kadar şeye, bu kadar uzun değil yani. Bunlarla vakit kaybetmek için zamanımız yok yani.
Allah etmeye gerek yok diyorsunuz. Hocam çok teşekkür ederim. Elinize sağlık, ağzına sağlık, dilinize sağlık. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisine bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.